Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, Mülk Suresi'nde, Tebareke Suresi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta sizlerle Mülk Suresi'nin 15. ayetini inşallah konuşmaya çalışacağız. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. هُوَ الَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ O Allah ki, yeryüzünü sizin için uysal bir binek haline getirmiştir. Öyleyse, onun omuzları üzerinde rahatça dolaşın ve Allah'ın sizin için hazırladığı nimetlerden faydalanın. Ama eninde sonunda onun huzuruna toplanacağınızı unutmayın. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Mülk Suresi'nde, Tebareke Suresi'nde Allah'ın halis kullarını, Allah'tan hakkıyla korkan, sakınan, huşu sahibi, takva sahibi kullarını anlatmıştık. Bu kullar gaybta da kimsenin görmediği yerlerde de Allah'tan korkuları sebebiyle günahlardan uzak dururlardı. Onlar insanlar açısından gayb olan hususun Allah tarafından gayb olmadığının farkındalar ve Allah'ın kendilerini gördüğü, gözettiği bilinciyle, şuuruyla hareketlerine dikkat ediyorlardı. Rabbimiz de böyle kullarına büyük bir mağfiret ve mükafat vaat etmişti. Daha sonra 13. ve 14. ayetlerde sözlerimizi gizli de söylesek, açıktan da söylesek, yani kalbimizde bir takım düşünceleri tekrar etsek de, bunu dile döksek de, kelimelere döksek de, Allah göğüslerin içindekini dahi bildiği için bizim temennilerimizi, niyetlerimizi, aklımızdan geçenleri çok iyi bilmektedir. O her şeyi yaratan yüce Rab olduğu için onun kulunun içinden geçenleri bilmemesi düşünülemez zaten. Yarattığını elbette en iyi o bilecektir. Zira Allah-u Teala latiftir ve her şeyden haberdardır. Latif, bir şeyin içine nüfuz eden, onun maddi yapısının derinliklerine kadar her şeyden haberdar olan, bilen varlık manasında. Habir de her şeyden haberdar olan manasında. İşte Rabbimiz ilmiyle bizim dışımızdaki olup biten hadiseleri, bütün insanların her an yaptığı şeyleri, bütün insanların her an söylediklerini ve kalbinden geçirdiklerini bilir. O sadece insanların Rabbi değildir. O canlı cansız bütün mahlukatın yaratıcısıdır. Dolayısıyla onun bir kulunun içindeki duyguları, düşünceleri bilmesi, onun ihtiyaçlarından haberdar olması başka bir kulunu ihmal etmesine sebep olmaz. Bir işi başka bir işi yapmasına engel olmaz. O ilmiyle her şeyi kuşattığı gibi kudretiyle, iradesiyle, bütün sıfatlarıyla, bütün vasıflarıyla varlığın her şeyinden haberdardır, her şeyini idare etmektedir. İşte bu yüce Rab bize yeryüzünde yaşayan, dünyada yaşayan insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere bu yeryüzünü kullanıma açmıştır. Ve bu mahlukat içinde, dünyada yaşayan insanlar, varlıklar içinde de insanı en yüce mevkiye getirmiş, bütün dünyayı, üstündeki, altındaki bütün varlıklarıyla insana musahhar kılmıştır. İnsanın emrine amade vermiştir. İnsan aklıyla, bilgisiyle, çalışmasıyla, el ele vererek meydana getirdiği büyük güçle, asırlar süren birikimleriyle gökyüzünün derinliklerine yol alabildiği gibi denizlere, denizlerin altına nüfuz etmekte, oraya yaptığı demirden yığınlarla, denizaltılarla gezebilmekte, toprağın altındaki çeşit çeşit madenleri arayıp bulmakta ve bunları kendi menfaatine uygun bir şekilde kullanabilmektedir. Yine insan erişilmesi çok güç olan yüce yüce dağları aşabilmekte, o engin tepeleri, dağları büyük aletler vasıtasıyla un ufak etmekte, yok etmekte, onların üzerinden yollar açmakta, geliştirdiği çeşitli araçlarla, uçakla, helikopterle vesaire bu dağların üstüne çok rahat ulaşabilmekte vesaire. Kısacası yeryüzünde ve göklerde istediği gibi hareket edebilmektedir. Belki bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra eğer hayat devam ederse insanoğlu yeryüzünü daha farklı amaçları için daha değişik imkanlarla kendi emrine çok daha rahat kullanabilecektir. Bütün bunlar aslında insanın kendi meziyetinden, üstünlüğünden değil, Allah'ın ona ihsan ettiği bir takım vasıflar sebebiyledir. İnsan aslen her ne kadar şerefli bir varlık olsa da, her ne kadar aklıyla, ilim sahibi olmasıyla, değişik güçleriyle, kabiliyetleriyle diğer varlıklardan üstün olsa da, bu vasıfları da insan bizzat kendisi elde etmiş değildir. Netice olarak insanın elde ettiği her şey Allah'ın kendisine ihsanıdır. Peki Allah bu kainatı içindeki değişik varlıklarıyla beraber, dağıyla, deniziyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle, ağaçlarıyla, gökyüzüyle, oksijeniyle vesaire vesaire her şeyle, bütün nimetleriyle niye insana tahsis etmiştir? Niye onun istifadesine sunmuştur? Niye insanı bütün bu mülkün üzerinde hakim bir mevkiye getirmiştir? Rabbimiz dünyada kendisine tahsis etmiş olduğu, insana tahsis etmiş olduğu rızıklardan onun faydalanmasını istemektedir. Mevkiine uygun, şerefine yaraşır bir şekilde her türlü imkan, her türlü rızık insana tahsis edilmiştir. Rabbimiz adeta varlıkları insana kulluk etsinler, onun ihtiyacını karşılasınlar diye yaratmış ama insanın da kendisine kul olmasını emretmiştir. Bu kullukta ne yaptığını, ne yapacağını, sahip olduğu nimetleri, imkanları, kabiliyetleri nasıl kullandığını insana Rabbimiz tek tek soracaktır. Bu yüzden de ve ileyhin nüşur, dönüş, bu hayatın sonu Allah'adır. Bu yolun sonu Allah'a varır. Her birimiz farklı dönemlerde yaşamış olabiliriz. Her birimizin farklı kabiliyetleri, farklı imkanları olabilir. Her birimize Allah farklı farklı nimetler vermiş olabilir. Fakat her şeyden haberdar olan, içimizdeki dışımızdaki her şeyi bilen, kayda alan ve gerektiğinde ahirette hepsini bize hatırlatacak olan Rabbimiz, işte bu dünya hayatını nasıl geçireceğimiz hususunda da bizi imtihan etmektedir. Surenin başındaki ilk ayette geçtiği üzere hayat ve ölüm, dünya ve ahiret, her şey insanlardan hangisinin nasıl bir hayat geçireceğini, hangisinin daha güzel kulluk yapacağını ortaya koymak üzere bir imtihan mekanıdır. Biz bulunduğumuz ülkede, yaşadığımız şartlar içinde sahip olduğumuz fırsatları, kabiliyetleri hangi noktada, neye hizmet etmek için kullandık, ömrümüzü, hayatımızı nasıl geçirdik, nasıl yaşadık, nasıl öldük, işte hepsi ve ileyhin nüşur, ona vardığımızda, onun huzuruna çıktığımızda, yanımızda getirdiğimiz amellerimizde, amel defterlerimizde ortaya konacaktır ve Rabbimiz orada kullarını tek tek hesaba çekecektir. Ben sana şunları şunları verdim, sen bunun mukabilinde ne yaptın, ne getirdin bugün diyerek soracaktır. Bu manada dünya kendisine bağlanılacak nihai gaye değildir. Dünya insanın bu yolculuğunda, ahirete giden bu yolculuğunda ihtiyacını karşılayacak konaklardan bir konak, duraklardan bir duraktır. İnsan burada geçirdiği süre kadar onun maddi manevi bütün nimetlerinden istifade eder, dünyadaki rızıklarını yer bitirir, tüketir. Fakat dünya son gaye, değişmez amaç, son hedef değildir. O yanımızda yaşadığımız müddetçe bize eşlik eden, ihtiyacımızı karşılayan ve ahirete göndereceğimiz bir azık kapısıdır. Bundan fazla dünyaya mana yüklemek, hayatını gelip geçici bir dünya uğruna heder etmek, bütün ömrünü, bütün kabiliyetlerini, aklını, ilmini bu dünyada daha lüks, daha rahat yaşamak için seferber etmek insanın şerefine yakışmaz. Burası biraz önce de söylediğim gibi bizim kısa bir müddet istifade ettiğimiz ve maksadı insanın imtihan meydanı olan bir yerdir. Bunun ötesinde bir insanın dünyayı tek gaye haline getirmesi, her şeyi dünyadan ibaret görmesi, kendi kendini kandırmasıdır. Böyle dünyaya bel bağlayanlar, bütün gayesini dünyalık elde etme uğruna hasredenler, sınırlayanlar ve Allah'la kavuşacağı o günü unutanlar hem bu dünyada perişan olmaktadır hem de ahirette eli boş kalacaktır. Rabbimiz muhafaza etsin. Muhterem dinleyicilerim, Tebareke suresinden bu ayet-i kerime üzerinde sözlerimizi burada sınırlamış olalım ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün bize ne buyurduğunu öğrenmek için onun huzuruna çıkalım. An Aişete radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dehale aleyha ve indaha imrah. Kal, men hâzihi? Kalet, hâzihi fulânetun tezkuru min salâtihâ. Kal, meh, aleykum bimâ tutîkûn. Fevallâhi la yemellullâhu hattâ temellû. Ve kâne ahabbu d-dîni leyhi mâ devâmu sahibuhu aleyh. Müttefekun aleyh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre o bir kadınla birlikte otururken yanlarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kim diye sordu. Ayşe validemiz bu filan hanımdır dedikten sonra onun çok namaz kıldığından bahsetti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüzün yettiği kadar ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin ederim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz buyurdu. Resul-i Ekrem'in en çok sevdiği ibadet devamlı yapılan ibadetti. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif metninde pek çok günümüze mesaj var. Bunlardan bir tanesi, Peygamber Efendimizin hanımlarının Peygamber Efendimizin hayatında nasıl bir rol oynadığıdır. Peygamber Efendimizin hanımları, bilhassa Hazreti Ayşe validemiz, onun evini bir mektebe dönüştürmüştü. Ashab-ı kiramdan pek çok hanım Peygamber Efendimizin hanımlarına uğrar, ondan İslamiyet hakkında, günlük hayat hakkında sorular sorar ve hayatlarını bu öğrendiklerine göre şekillendirirdi. Peygamberimizin hanımları bir manada ümmetin hanımlarının hem anneleri hem de öğretmenleriydi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hanesine geldiğinde, evinde başka birisi gördüğünde onunla ilgilenmiş ve kim olduğunu sormuştu. Hazreti Ayşe annemiz de bu kadının pek çok ibadet ettiğini, uzun uzun namazlar kıldığını anlatarak onu tanıttı. Bu kadının Havla binti Tüveyt olduğu da rivayet edilmiştir. Fakat Peygamber Efendimiz bir insanın ibadetleriyle, nafile ibadetleriyle bu şekilde bilinmesinin, tanınmasının çok şık olmadığını ima etmek mahiyetinde Hazreti Ayşe annemizi susturmuştur. Elbette bir insanın farzları yaptıktan sonra sünnet namazlara ve daha sonra nafile namazlara veya diğer ibadetlere devam etmesi onun Allah'a yaklaşması hususunda önemlidir. Ancak burada ölçü dengeyi kaçırmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifinde ashabına bu işin nasıl yapılacağı hususuna bir takım sınırlar çizmiştir. İnsanın en asgari şart olan farzlara devam ve haramlardan uzak durmasına ilaveten duruma, ortama, şartlara göre bir takım ek ibadetlerle meşgul olmasını tavsiye etmiştir. Zaman zaman kendisi o farzların öncesinde sonrasında namazlar kılmış, gerek günün bazı vakitlerinde işte teheccüd namazı gibi, duha namazı gibi ekstra ibadetlerle meşgul olmuştur ve bunu ümmetine, hanımlarına tavsiye etmiştir. Ama bütün gününü, bütün gecesini ibadetle geçirmek, namazdan, secdeden başını kaldırmamak tarzındaki bir ibadet şekli İslam'da yoktur. Aynı şekilde Ramazan ibadeti, Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutmak farzdır. Bunun dışında Peygamber Efendimizin itiyat, alışkanlık haline getirdiği bir takım oruçlar vardır. İşte pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak. Bazı ayların 13'ü, 14'ü, 15'i Hicri kameri ayların 13, 14'ü, 15'inde eyyamı bir yıl denen günlerde oruç tutmak gibi Peygamberimizin tuttuğu oruçlar vardır. Ama Peygamber Efendimiz bütün günlerin oruçla geçirilmesini uygun görmemiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olmuştur. Geceleri gerek namazda gerekse diğer vakitlerde Kur'an-ı Kerim okumuştur. Fakat çok kısa bir sürede her gün birer hatim indirilmesi gibi bir alışkanlığa da müsaade etmemiştir. Kısacası ibadet güzeldir, ibadet gereklidir. Hele farzlar hiçbir şekilde terk edilmemelidir. Ama farzların dışında, sünnet ibadetlerin dışında bir insanın bütün hayatını altüst edecek şekilde ibadete yönelmesi İslam'ın tavsiye ettiği değil, nehyettiği bir durumdur, yasakladığı bir durumdur. Burada ölçüyü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa devamlı yapılan ibadetin Allah katında daha makbul olduğu şeklinde koyuyor. Bir de şu var, bir insanın değişik faziletlerinin, mesela namaz kılmasındaki çokluğun, çok namaza meşgul olmasının, etrafta anılması, dillerde dolaşması, o işin safiyetini bozar. İnsan Allah rızası için ibadet yapmak yerine bir müddet sonra insanlar duysun, insanlar takdir etsin diye ibadet yapmaya başlar. O yüzden insanların ibadetlerini, üstünlüklerini, hele onların bulunduğu meclislerde yüzlerine karşı sağda solda söylemek de hoş bir şey değildir. Tıpkı insanların arasında bir insanı yermek, kötülemek gibi, günahlarını zikretmek gibi. O yüzden itidal her şeyde gereklidir. İbadette de itidal gereklidir. Ve Rabbimiz İslam dinini orta bir yol, orta bir din olarak öğretmiştir. Mühim olan o dengeyi kaçırmamak ve insanın dünyaya da aşırı kaymaması, hayatını da sadece ahiret eksenli yaşamaması. Allah'ı ahiret gününü unutmazken dünyayı da terk etmemek gerekiyor. Dünyadaki nasibimizin peşinde koşacağız. O nasibi, o rızkı elde etmek için uğraşırken de Allah'ın koyduğu sınırların dışına taşmayacağız. Muhterem dinleyicilerim, bir menkıbe sizinle paylaşmak istedim. Farklı bir konu, biraz zenginlik olsun. Farklı bir hususta da, ibadet hususu dışında farklı bir hususta da sizinle bir menkıbe paylaşmak isterim. Bir gün müritleri Ebu Abdullah Kureyşi kutsesi ruhun hakikat hakkında konuşmasını istediler. Yani manevi sırlardan, yüce hakikatlerden, Allah'ın kendisine özel olarak tahsis ettiği ledünni ilimden, gizli hazinelerinden bahsetmesini istediler. O da etrafına döndü, şöyle bir baktı. "Benim müritlerim ne kadardır?" diye sordu. Yanındaki yardımcıları 600 kişi dediler. O 600 kişi içinden 100 kişinin daha böyle seçme, 100 kişinin ayrılmasını istedi. O 600 kişiden 100 kişiyi seçtiler. O 100 kişiden 20 kişinin seçilmesini istedi. Üst tabakadan manevi olarak çok daha ileride olduğu düşünülen 20 kişiyi seçtiler. Ebu Abdullah Kureyşi bu 20 kişiden de 4 kişinin seçilmesini istedi. Özün özü, artık o kalabalığın en seçme, en güzide müritlerini topladılar ve her biri gerçekten manevi hal, keşif sahibi kimselerdi. Böyle olduğu halde Ebu Abdullah Kureyşi, "Ben," dedi, "Allah'ın bana nasip ettiği bu manevi ilimlerden, ledünni bilgilerden, keşiften, kerametten konuşmaya başlasam, bazı sırları ayan etsem, ortaya döksem, benim hakkımda küfür fetvasını ilk verecek kimseler işte sizin seçtiğiniz şu 4 kişi olacaktır," dedi. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten ibretlik bir kıssa. Rabbimiz kullarına çok değişik lütuflarda bulunmuş. Sohbetimizin başında söylediğim gibi yeryüzünü Rabbimiz çeşit çeşit rızıklarla donatmış ve bu rızıklar içinde maddi rızıklar bulunduğu gibi manevi makamlar, manevi rızıklar da var. Ve her şeyi çok iyi bilen, kullarının içini, dışını, kalbini, duygularını, düşüncelerini, hangi nimetin kulunda nasıl tecelliler meydana getireceğini, onu nasıl etkileyeceğini, deniştireceğini çok iyi bilen Rabbimiz, her kuluna onun kapasitesi kadar yük verir ve lütufta bulunur. Bazen bazı kullarına öyle kapılar açar, öyle pencereler açar ki onun gördüğü alan, onun gördüğü sırlar, sahip olduğu hikmet ve ilim diğer insanlara gayb, görünmeyen bir alemdir. Kul, nail olduğu bu nimetleri, bu makamları ulu orta sağda solda konuşacak olsa, o nimetten mahrum olanlar, onu göremeyen insanlar bunu ya cinnetle, aklını kaçırmakla itham ederler ya da onun hakkında ileri geri konuşmaya başlarlar. Buradaki örnekte de sıradan insanlar değil, kendi dervişleri arasında 600 kişinin içinden önce 100, sonra 20, sonra onların içinden de en önde olan 4 kişiyi seçtiriyor. Fakat söyleyecek şeylerin bu 4 kişi içinden de kabul görmeyeceğini, anlayamayacaklarını ifade ediyor. Sır taşıyabilene verilir. Rabbimiz her sırrını herkese açmaz. Ve sırrı verdiği kimseyi de ulu orta bu sırları fahş etmemesi için, etrafa yaymaması için uyarır. Zaman zaman tarihte bu sırlardan bazılarını ortaya döken, boşluk anında veya başka sebeplerle ağzına kelimelere döken insanlar maalesef anlaşılmamış ve büyük felaketlerle sonu gelmiştir. Mesela Hallacı Mansur, ki manevi bir makam sahibidir, pek çok evliyaullah onun Allah'ın yakın bir velisi olduğunu itiraf eder, kabul eder. Ancak söylediği sözler insanların kabını doldurduğu için, taşırdığı için onu küfürle itham etmişlerdir ve onu öldürme yoluna gitmişlerdir. Bu manada her söz herkese söylenmez. Her sözün muhatabı onu anlayabileceği kadarını anlar ve söz gerçekten büyük bir sözse, ehline verilmediğinde, muhatabı onu idrak edemediğinde kişinin zararına da sebep olur. Biz bile kendi hayatımızda çok değer verdiğimiz, çok önemli gördüğümüz, sır kabul ettiğimiz şeyleri çoluğa çocuğa vermiyorsak, etrafta olur olmaz yerde konuşuyor diye düşünüyorsak, bunun mahremiyetini korumaya çalışıyorsak, Allah'ın da nice sırları vardır, nice insanların muttali olamadığı, fark edemediği makamları, mevkileri vardır. Bunu kullarından dilediğine lütfeder, kendi katından o ilmi, o sırrı lütfettiği kulu da bunu her yerde söylemez. Başka bir ifadeyle, söyleyenler bilmez, bilenler söylemez. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız yükler vermesin, yüklemesin. Bize yüklediği yüklerin, ibadetlerin, vazifelerin, ilmin, zekanın hakkını veren ve huzuruna döndüğümüzde yüz akıyla bütün dünyanın, hayatın ve ölümün hesabını verebilen kullarından eylesin. Bizi rızasına erdirsin. Rızasına götürecek amelleri bize sevdirsin. Bizi sevdiği kullar arasına ulaştıracak sevdiği amelleri yapmayı hepimize nasip etsin. Bu mübarek aylarda, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında Rabbimiz ülkemize de hayırlı çıkış yolları nasip etsin. İçinde bulunduğu badireli durumlardan, çeşit çeşit maddi manevi imtihanlardan kolaylıkla çıkmayı bütün ümmet-i Muhammed'e nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.